Merhabalar. Biz Politeknik Podcast'i bugün devam edeceğiz. Oppenheimer filmini konuşmak için toplandık bugün. Adım Zeynep Rataydın. Ben de Politeknik'te bir mühendis arkadaşınızım. Bugün beraber olduğum kişi İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden Doktor Sercan Çıkıntıoğlu, astrofizikçidir kendisi. Merhaba Sercan, nasılsın?
Merhaba Fırat.
Bugün senin o dediğim gibi Oppenheimer filmini ve Oppenheimer'ın kendisini, aldığı kararları, perspektifleri konuşmak için buradayız. Yani teker teker içeriği açıklayacağız, yavaş yavaş gideceğiz. O yüzden istiyorsan önce genel bir giriş yapalım. Hani asıl konuşmak istediğimiz konu, hani bu bombayı yapan sürücü, buna katkı sağlamak istediği katkılar veya bu kararı alırken yaşadığı bir sorumluluk hissi vesaire gibi konular aslında. Öncelikle bir konuşalım. Önce bir atmosferi canlandırmak için. Amerika'da ve Avrupa'daki fizik dünyasının, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki fizik dünyasının durumunu, akademi dünyasının durumunu, o kadar da bildiğin şeyler varsa onu konuşalım istiyorum. Ki bu şekilde önceden nasıl bir atmosfer olduğunu kafamızda canlandıralım istiyorum.
Yani şöyle çok genel söyleyeyim. Aslında bilim merkezi bizim şu anki gördüğümüzün çok tersine Avrupa, özellikle Almanya yani. Tabii Amerika ve Sovyetler'de tabii gelişiyor yani. Artık üniversiteler falan da kurulmuş. İnsanlar da yetiştiriyor ama yani birinci yere koyacak yer Avrupa ve özellikle Almanya.
Evet, filmde de zaten onu biz değiniyordu gibi, sanki İngiltere'deki hocası ona sen özellikle kuantum çalışacaksan Almanya'ya git diyordu ve bu Almanya'ya gidip Heisenberg'le vesaire tanışıyordu.
Aynen, yani o kuantum devrimi falan filan, o zaman işte yeni bulunan relativite filan, hepsi Almanya'da ya da işte çevre taraflarda bulunan şeyler. O kıtada yani.
Peki ne diyebilirsin? Oppenheimer bu konudaki en iyilerden biri miydi? Yoksa başka isimler mi söyleyebilirsin?
En iyilerden biriydi. Yani iyiydi. En iyiler derken şimdi kaç kişi sayılır, ilk ona girer mi kadar hesaplayamayacağım ama iyiydi. Yani adamın doktorasını çıkardığı çok bu konuda makale var. Ama şeyde tabii şey yapmak lazım, yani bugünkü kıyasla çoğu şey çok yeni. Mesela proton keşfi 1917, nötronun keşfi 1932. Ama zaten Oppenheimer temel olarak nükleer fizikçi de değil. Yani çok farklı, fazla alan çalışmış biri. Ama iyi bir CV'si var Nobel ödülü olmamasına rağmen.
Yani çünkü filmde benim dikkat ettiğim şey vardı. 38 ve 39'da mı nötronla bombalamayı bulana kadar çok da kuantum fiziği hani o kadar ön planda değilmiş gibi düşündüm ben. Bilmiyorum, bana
yok,
öyle geldi belki.
Yok, oradaki mevzu tam kuantum fiziğinin mevzusu değil ama şey var yani, tam nötronun falan keşfediyorlar işte, atom yapısını biraz daha iyi anlıyorlar ama işte şey mevzusu var yani, bir atomun, yani buradaki radyoaktif elementler dediğimiz şey, yani daha sonra nükleer molekülü elementler şey mevzusu işte. Bir tane nötron atıyoruz, adamla olduysa kararsız elementler, bir tane daha nötronu içine alınca belli bir süre sonra ikiye ayrılıyor. Tabii eş parça olarak ayrılmıyor. Orada kütle kaybı var, o da enerji dönüşüyor falan filan.
Evet.
Ama şimdi senin onu bir nötron ya da diyelim ki proton olsun, fark etmez. Yani nötronu bombalıyorlar da. Ya çekirdeğe bir şey daha sokabileceğini çok düşünmüyorlar.
Evet, o da şaşırıyordu hatta.
O yani 38'de bunu yaptı, deneyini yapıyorlar ama zincir reaksiyon. Oradaki asıl mevzu zincir reaksiyon. Bir şey zincirleme devam edebilmesi için, yani sen bir tane nötronla patlatıp onu şey yaptın. Daha fazla nötron çıkıp onu da başka etrafındaki aynı elementleri işte bombalayıp onları bölmesi falan filan, böyle zincirleme olarak devam etmesi gerekiyor mevzunun. Bunu da çok bilmiyorlar. Yani olay şey, bilmiyorlar demeyeyim de yani ilk defa gözlemliyorlar. Dediğim gibi yani mevzu çok yeni. 32 nötronun keşfi.
Ve çok gerçekten her şey biraz hızlı geçmiş gibi. Filmde de Zaten onu gördükten sonra şey sahnesi oluyor. Bu gerçek olamaz falan gibi bir hesaplama sahnesi falan oluyor. O da etkileyiciydi. Bu konuda ikinci atmosferle ilgili ikinci konuşmak istediğim şey de şu. Sol var. Sanki yani özellikle ABD'deki üniversitede daha bir sol hakimmiş gibi akademisyenler arasında sendika kuruluyor akademisyenler için. Mühendisler de var o sendikada benim gördüğüm. O sendikanın adında mühendisler, mimarlar var. Bilim insanları var. Yani ABD akademisinde, Avrupa'dakinin de olabilir. Bir sol sanki hakimmiş gibi algılanıyor filmde de.
Ya hakimi bilemem ama o dönemin Amerika'sında hem işçi çevrelerde hem entelektüel çevrelerde işte bilim olsun, sanat olsun, işte yönetmenler, yazarlar falan olan solcular var. Şu an gördüğümüzün aksine.
Evet, evet.
O zaman temizlenmemişler yani.
Yani şu an gerçekten şey bir özellikle İspanya İç Savaşı ile ilgili eleştirileri var Oppenheimer'ın, hatta şeyine, tahtasına savaş karşıtı şeyler falan yazıyor. O da biraz ironik geldi bana da. Çünkü yani, öyle bir orada İspanya İç Savaşı'nda savaş karşıtı kendisi. neyse. Ama genel olarak bir akademide sadece akademide değildir. Ben de şeye katılıyorum. Yani kendi adıma ben de biraz bildiklerimden bahsetmek istersem Birinci Dünya ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki 30'larda ABD'de de bayağı bir aslında bir sol hareket var. Yani ABD Komünist Partisi'nin de üyelerinden çok arttığı dönem milyon üyesi var benim bildiğim kadarıyla yani. O bayağı yüksek sayıda üyesi var. Müzisyenler var. Hollywood'da bayağı solcu var. İspanya Savaşı'nda gönüllüler var. Benim bildiğim kadarıyla yani bayağı bir gönlü var bu arada. Hatta sadece Amerikalılardan oluşan bir birlik kuruyor İspanya Savaşı'nda şeyler. Dolayısıyla bir ABD'de de bir akademi dünyasında sol olması güzel. Yani ben buradan şunu değinmek istiyorum. Bu ortam üzerinde bu insanların yani daha sonradan şeye katılacağını düşünerek, yani bu nükleer bomba çalışmasına katılacağını düşünerek burada şeyden haberleri olmayabilir mi diye düşünüyoruz. Yani bu nükleer bombanın vereceği zararı, savaşa yaratacağı, yani savaşa etkisini, sivillere, insanlara etkisini bilmeme, bunun önemli olmadığını düşünme ne kadar olabilir konuşalım istedim biraz. Yani belki biraz geniş bir soru oldu ama.
Yani şöyle, tabii yani en başta belki çok büyük insanlar haricindekiler, bu işin çok dibine kadar çalışanlar haricindekiler çok güçlü bir bomba yaptıklarının farkında olabilir ama bir şehri tamamen yok edecek bir bomba yaptıklarının farkında olmayabilir. Ta ki Los Alamos'taki süreci o hesapları yapana kadar testte zaten kesin görüyorlar ama hesaplarda gücünü görüyorlar.
Ya
büyük,
ben
büyük ölçüde.
Şey diyeyim,
plütonyum bombası ile biraz soru işaretleri olmasına karşı.
Yani biraz şuna değinmek istiyorum. Ben de birkaç bir şey söylemek için söyledim. Hani bazı Birinci Dünya Savaşı bayağı büyük yıkıcı bir savaştı. Yani herkes bunun da farkındadır. O dönem yaşayan insanları bayağı etkilemiş, travmatize etmiş bir şey. Yani ABD de katıldı Birinci Dünya Savaşı'na. Avrupa'da zaten bütün herkes katıldı. Milyonlarca insan öldü ve yani hiç denenmemiş silahlar denendi. Kimyasal gazlar kullanıldı, zeplinler kullanıldı. Topların yani top gibi şeylerin, ağır savaş sanayisinin en ağır kullanıldığı, hatta denendiği şeyler var. Atıyorum, İngilizler sadece denemeye amaçlı Alman birliğinin üzerine yüzlerce top, havan topu vesaire atıyorlar. Yani bu insanların üzerindeki etkisi ne olur diye. Orada 15 Alman askerini delirtiyorlar. Hepsi deliriyor. Sadece psikolojik etkisini anlamak için düzenli olarak bir kasabayı aralıksız bombalıyorlar mesela. Bu tür şeylerin yapıldığı acımasız bir savaş. Ve dolayısıyla bununla ilgili yazılmış bir sürü hikaye, kitaplar var. Mesela Batı Yakası'nda yeni bir şey yok. Filmi izlemişsiniz. Batı Cephesi'nde yeni bir şey yok. Pardon, affedersin. Yeni çekilmiş film. Onun kitabı bir Alman'ın kitabı mesela. ABD'de de var. Bernard Russell savaş düşmanlığından mesela bayağı ünlü bir kendisi aristokrat olmasına rağmen İngiltere'de tutuklanıyor vesaire. Burada çok uzatmamak için şunu söylüyorum. Yani şu bu atmosferde çıkmış İspanya Savaşı'na vesaire karşı olan bir insanın gerçekten yaptığı bombanın etkisine, yani çok düşük bir etkili bomba bile yapacak olsa vereceği zarar, sivillere vereceği zarardan hiç haberinin olmadığını söylemek biraz safça olmaz mı?
Hiç haberi yok, ayrı bir şey tabii. Ama yani bunun direkt en başta girerken işte sonuçta şey diye proje başlamıyor. Yani askerler gelip sana biz Hiroşima ve Nagasaki'ye bomba atmak istiyoruz. Şu 200 bin kişi öldüreceğiz. Ama, gidir misin demiyor. Ama
hava topu da yapmıyorsun be abi. Evet. Yani. Tamam. Yani tamam. O konuda şey yapmak istemem.
Bu ki yok kesin. Ya hava topu yapmadığını biliyorum. Daha güçlü bomba yapıyorum. Ama yani çoğu fizikçi için oraya girerken kafanda aslında şey var. Yani dönem şimdi Nazi'ye karşı bir savaş var Avrupa'da. Naziler çok kötü. Yani projenin başlangıcı 1942 zaten çok da Amerika Savaşı'na girmiş. Çok kötü insanları yenmek için çok güçlü bir silah yapacağız. Ve giren insanların içinde solcular da var. Solcu olup girmek için başvurup reddedilmişler var güvenlik soruşturması gereği. Bu insanların temel şeyi askeri bir güç var. Yani bir roket tasarlamaktan, bir havan topu tasarlamaktan çok farklı çoğu görmüyor olabilir.
Tamam.
Ta ki hesapları yapana kadar. Hmm. Ya çünkü sen ve evet bu tartışmalar var ama kaçının gerçekten içsel olarak bu etik tartışmaları sindirmiş ya da bildiğini bilmiyoruz. Yani sonuçta askeriyenin içine girdi mi bir South Park bölümü gibi duvarlarında işte bu bizim ilk sivil katliamımız, bu da şurada Kızılderili kestiğimiz şey bilmem ne albayı falan diye böyle resimler yok yani. Bu insanlar ordularına, devletlerine güvenen de insanlar.
Ama
ve şey örneği de var. Mesela bu işi aslında Amerika'ya nükleer şey teşvik eden şey Szilard Einstein mektubu ve bu sadece Szilard, hatta Einstein'ı dürten kişi. Szilard bu bombanın aslında kimsenin yapmasını istemeyen biri. Fakat kafasında şöyle bir fikir var. Hitler bunu yapacak. Yani bu bombanın yapılmasından daha kötü olan tek şey var. Bu bombayı tek sahip olan kişi Hitler olması. O yüzden başlatıyor. Ve daha sonra daha detaylı belki konuşuruz. Szilard atılmasın diye bir dilekçe imza kampanyası başlatan da kişi. Yani hem projenin aslında başlaması için Roosevelt'le görüşen, işte Einstein'le mektup yazan kişi, aynı zamanda bombanın atılmaması için de şey yapar. Yani süreç de önemli. Başta biraz daha az iyimser olabilirsin diyebilirim en azından.
Yani bunu değinmen güzel oldu. Çünkü ben de bununla ilgili devam etmek istiyorum. Çünkü Einstein'dan bahsettin. Yani Einstein ve birkaç kişi daha projede olmamasını, bu mesleki sorumluluk, bir sorumluluk kaygısı üzerinden olacağını düşünüyor musun? Yani şöyle düşünebilir misin? Einstein da teklif gönderiyorlar anladığım kadarıyla ya da konuşuyor mu, mesajlaşmışlardır ama katılıyor mu veya projenin içerisine giriyor mu?
Projenin içerisine girmiyor. Teklifin bizzat ulaşıp ulaşmadığını çok emin değilim ama yani Einstein biraz daha pasifist bir insan. Bu tarz şeyler mesafeli. Ama girmemesi aslında tam olarak mesleki bir sorun. Yani ben bir fizikçiyim diyor. Böyle bir şey yapmak istemiyorum.
Evet.
Yani bunu girmediyse, yani teklif geldiyse öyle ama teklifin gelmesi zaten onun bu karakterinden dolayıdır. Hiç teklif edilmediyse bile. Şunu söyle, bunlar biraz resmi kanallardan ilerlemiyor.
Yani en azından biz şunu bilmiyoruz. Bir şekilde projeye destek olduğu yani bir danışmanlık bile yapmadı değil mi?
Yok yapmadı. Yani proje zaten alınmayan gizlilik şey gereği hiç giremez zaten.
Peki Sercan, Oppenheimer'ın dışında seçilecek başka kimse yok muydu? Oppenheimer en iyi fizikçilerden miydi yoksa ondan iyi fizikçiler, onun kalitesinde fizikçiler yok muydu?
Yani şöyle, Oppenheimer tabii iyi bir fizikçiydi ama onun haricinde daha nükleer araştırmalarda uzman Szilard, Fermi gibiler de vardı. Nobel fizikçiler de vardı. Niye Oppenheimer sorusuna tabii cevabını Gross verebilir. Hani onu yakından tanımadığımız için
Gross kim?
Gross bu general. Oppenheimer'a filmde teklifi götüren kişi. Hani onu seçen kişi. Hani biraz spekülatif olacak ama orada bence şöyle bir şey var. Mesela Szilard bu işleri en başlatan kişi. Ama o büyük bir insan olduğu için onu tutamıyorsun. Yani onun kendi fikirleri var işte. Çelişkileri var bombanın kullanımı hakkında, bombanın yaratıcı etkiler hakkında. Zaten Gross'a da sonra araları açılıyor yani. İşte diğer bu Nobel ödüllü ya da daha nüfuzlu, işte daha fizikler arasında saygı gören kişilerde de belki böyle sorunlar olabileceğini düşünerek Oppenheimer'ı seçmiş olabilir. Çünkü o insanlar bir noktada projeyi yani başlatmak başka, tamamlamak başka. Belki reddedecekler. Oppenheimer'da gördüğü şey iyi özellikleri, belki lider kısımları falan filan yanında bu projeyi sahiplenip kendi başarısı bir parçası olarak görüp bunu tamamlatacak kişi olduğunu düşünmek olabilir. Ya da kontrol edilebilir olduğunu düşünmek olabilir. Solcu geçmişinde burada işte güvenlik izni falan gibi biraz böyle
kafasına silah dayıyormuş.
Kafasına evet silah dayama şeylerinde etkisiyle onu seçmiş olabilir.
Filmde buna çok bir yerde sanki buna bir değiniyormuş gibi bir
evet,
sahne var.
Evet ilk sersine bir konuşma var. Evet, sen beni bu yüzden seçtin diye.
O da ve ısrarla etkidir. Güvenlik şeyini vermemeleri, kartını vermemeleri, ısrarla vermemeleri de sanki öyle bir izlenim yaratıyor insanlar.
Evet, filmin anlatımı o ama bunun yanı sıra yani bu tam başarı ulaşmamış biri olmasında bir ancak bir etkisi vardır. Çünkü o hırslanıp bu sefer devam ettirecek projeyi.
Nobel ödülü almış müzikçiler var ama değil mi?
Var.
ABD'de yaşıyorlar. Bu konuda araştırmalar yapıyorlar. Ve onlar yerine...
Yani çok basit Szilard ve Van Farmi ilk aklıma gelir ben o dönemde yaşasam. Çünkü yani onlar daha bu Los Alamos projesi başlamadan önce Amerikan hükümeti tarafından bu nükleer araştırma için görevlendirilen kişiler.
Peki bu ikisi hakkında ne diyebilirsin? İkisinin nükleer araştırma ile ilgili, yani nükleer bomba ile ilgili neler söyleyebilirsin ikisi hakkında?
Farmi ile ilgili çok bir fikrim yok ama Szilard'ın mesela 45'te bomba atmasını diye dilekçi kampanyası düzenlemesi var. İşte 70 kişiye imzacı buluyor.
Savaş sonrası da benim bildiğim kadarıyla Szilard nükleer karşıt olmaya devam ediyor.
Evet, aynen. Yani ve bu konuda sorumluluk hissediyor da. Yani ben bunu başlattım ve ne kadar katılsa ben sebep oldum. Yani bu bombada bir mesleki olarak sorumluluk hissediyor.
Ben bir şeyde daha okumuştum o komik gelen. ABD başkan yardımcısı adını şimdi bilmiyorum. Onunla konuşuyor bombanın atılmaması için bizzat. Ama ABD başkan yardımcısı bunu hiç başkana bile söyleme gereği duymuyor. Sonra bu şey diyor. Ben sanırım Macaristan'da mı doğmuş o?
Macaristan'da.
Evet. Macaristan'da doğmuş bir fizikçi ben olacağıma keşke bu başkan yardımcısı olsaydı. Ben de ABD'deki başkan yardımcısı olsaydım ki engel olabilseydim. Yani öyle keşke yerde isteseydik bu herifle.
Ya bu arada Szilard'ın da geçmişini biraz söyleyeyim mi? Szilard Macaristan asıllı bir fizikçi. Sonra aynı zamanda yiyordu ve Almanya'da sonra asıl kariyerini yapıyor ve Hitler'den kaçmak için önce İngiltere sonra Amerika'ya gelen kişi.
Evet. Peki projedeki diğer fizikçiler hakkında söyleyebileceğim bir şey var mı? Yani onların karakteri. Ayrılanları biliyoruz.
Ayrılan bir kişi. O dönem. Lar değil.
Tamam. Ondan bahsetmek ister misin? Bildiğin bir şey var mı onunla ilgili?
Yani Rothblatt'la ilgili mevzu şu, yani Rothblatt'a ayrılan tek kişi, bu açıdan ilginç yani. Başka kimseyle ayrılmamış olması aynı şeylere düşünüp, bu ilginç bir şey. 44'te giriyor, girdiği sene Almanların bomba yapamayacağını görüp ayrılıyor. Yani baştaki o Nazilere karşı yapıyoruzun olmadığını görünce ayrılan tek kişi. Demek ki bu düşünülen bir şeymiş. Ayrıldıktan sonra tabii bu ajanlık sistemine falan filan Amerika'ya giriş yasaklarına atılıyor filan. Hayatında bu nükleer karşıtlığına diyor.
Peki projede olmayan, olmayı kabul etmeyen başkaları var mı?
Muhakkak vardır ama yani şey şaşırtıcı bir şey çelişki olabilir yani bu konuştuğumuz ilgili. Yani solcu olan ve daha sonra McCart dönemine yargılanan pek çok insan projeye girmek için de başvuruyor. Yani aslında olay şey işte, dönemin şartlarının insanlara böyle bir şey yapmanın çok yanlış olmadığını o an düşündürten bir şartlar olduğu, işte hani bu kadar etkili bomba belki de yapacaklarını da düşünmedikleri bir şeyi gösteren bir şey diyebiliriz yani.
Yani
çünkü şey noktası önemli. Yani bu insanlara geldiğinde teklif, yani Oppenheimer falan yönetici hırsla bir başarıyla şey yapabiliriz ama diğer bu projeye yer alan sadece Los Alamos diğer yerlerde de çok fazla fizikçi var. 400 fizikçi falan. Bunların hepsi girdiğine göre orada şey falan oluyor işte yani. Sen giriyorsun. Sen benim sevdiğim saydığım bir hocamsın. Bak böyle bir şey var girer misin? Olur diyorsun. Ki mesela işte bu insanların bazı o projeye girmeden önce askeriyeye işte bir radarın geliştirmesi için danışmanlık yapmış ya da çalışmış falan da kişiler. Hmm. Yani asker projeleri de çok hepsi mesafeli. Savaş ortamı biraz insanları bunu sürüklüyor anlıkla. Yani akım önemli. Bir şeyin neyin normal olduğu dönem önemli
yani
bir şey.
Yani bu belki şu açıdan açıklanabilir. Yani ben de şöyle düşündüm. Filmde pek basmış sene durmuyor ama yani proje 1942'de mi başlıyor?
Öyle.
Ve 42'de Naziler savaşı kazanıyor gibi gözüküyor. Oppenheimer ve atıyorum şeydeki bu teori fizikçilerin çoğu da Yahudi. Yani onların belki psikolojik biraz etkilenmiş projeye dahil olması belki bir şekilde düşünülebilir. Bilmiyorum yani sen bu konuda ne evet. düşünüyorsun ama. Ama benim filmde karşı duran insanlardan gösteriyorlar. Mesela şey Danimarka'dan getirdikleri kimdi? O Bohr muydu?
Bohr,
evet. Ünlü bir fizikçi, İngiltere'de hocası kendisinin, Oppenheimer'ın bayağı da iyi bir fizikçi olarak biliniyor ve Nazilerin direkt etkisi altında kalmış. İşgal edilmiş, ülkesi Naziler tarafından zar zor kaçırılmış. Alıp onu ABD'ye getirmişler. Herif gene de proje katılmak istemiyor. Ki kaygısını filmde sanki şey gibi ben anladım. Bunun yaratacağı etkileri
bu bomba Nazilerle uzun süre yaşayacaktı. Filmde bir güzel bir cümleyle geçiriyorlar. Aslında zaten orada şey mevzusu var işte. Bohr'un getirdiği dönemde proje başladıktan sonra girmek başka, yapmak başka. Yani tamam bundan girdiklerini iyimser amaçlarla girmiş. İşte Naziler güçlü olduğu dönem falan diye açıklanabilir. Ama sonraki döneme bakıyoruz. Nazilerin savaşı kaybedeceği, hatta daha öncesinde bomba yapamayacağını Amerikalılar öğreniyor. Projeden bu arada aradan bir fizikçi var. Rothblatt. 1944'te projeye giriyor. Bir departman başına geçirmek üzere sokuluyor. Aynı yıl Nazilerin bomba yapamayacağı öğrenince projeden ayrılıyor.
Bunu soracaktım ben de. Yani şey dışında, Bohr dışında projeyi kabul etmeyen kaç kişi var? Veya gidip de reddeden
girip de çıkan bir kişi var. Onu biliyorum. Projeyi kabul etmeyen kaç kişi var bilmiyorum. Birileri var muhakkak. Yani ama büyük çoğunluğu giriyor. Bu arada yani girmeye geçmeden önce mesela şeyin etkisi de vardı. Şimdi şeyi hemen elemeyelim. Herkesi böyle iyimserlik şeyi koyduk. Hı. Ama yani ego kısmını elemeyelim. Herkes giriyor etrafında. Hı. Özellikle bu büyük insanlar için, Oppenheimer tarzı insanlar için düşünelim. Şimdi sana böyle bir projeyle geliyorlar. Sen büyük bir şey daha başarmamış birisin. Nobel ödülü falan filan da yok. Bir iş yapmak isteyebilirsin. Ya da sen, ya ben girmeyeyim, sen gir. Sen yükseleceksin, gideceksin. Ben gölgede kalacağım falan. Bu dışlanmışlıkta da olmak istemeyebilirsin. Böyle şeyler de olabilir. Ama mesela işte projeye giriyorlar.
Evet.
Ve hiçbir artık şeyi sorgulamıyor. Yani Almanlar savaştan çıkıyor. Şey, savaştan çıkmadan önce Almanlar artık bir bomba yapamayacağını anlıyorlar. Hı. Almanlar savaştan çekiliyor. Bunları hiç sorgulamadan projeye devam ediyorlar. İşte mesela bu aslında bence ilginç bir nokta. Bir kişi hariç. Bir tek bu dediğim Rothblatt çıkıyor. Bu arada o da ilginçtir. Sonra ajanlık suçlamasıyla bir de Amerika'ya giremiyor. Da ayrı mevzu. Orada da şeyin etkisi var. İşte yani yine kişinin akışa kaptırması, yani kendine bir şeyleri sormaması o akış için. İşte Los Alamos'ta bir yerde olduğunu düşün. Herkes bu projeyi çalışıyor. Hı. Etrafındaki herkes dünyadan soyutlanmış bir yerdesin. Ve mevzu aslında şöyle ilerliyor. Yani işte bu ilk dediğim şeyden başlayalım. Hani böyle biraz şeytan avukatına da ilişkilendirebileceğim şey. Şeytan sana hiçbir zaman sonuçlarıyla bir şey sunmuyor. Sana küçük parça halinde sunuyor. Böyle bir şey yapmak ister misin? Okey diye giriyorsun. Sonra olay böyle challenge'lar ve başarmalar sonucu ilerliyor ve sen o akışa kaptırıyorsun. Kafanı kuma gömüyorsun. Bazı sorulardan kaçınıyorsun bir bursa. Çünkü bu tartışmaların olduğunu da biliyorsun. Daha sonra mektubun da dilekçeni atamamışsın. Dilekçenin olduğunu biliyorsun. Bunları bir şekilde kendini kaptırıp şey yapıyorsun. Mesela filmdeki şey sahnesi çok önemli bir şey. Kutluyorlar bunlar testten sonra. Yani bombanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu, o ilk sorduğun soru var içinde. Hani sonuçta havan topu yapmıyorsun. Artık havan topu yapmadığını kesin olarak emin olduğun bir nokta var.
Evet.
Ve ondan sonra kutlama yapıyorsun.
Evet,
ben
orası
Feynman'ın ben mesela kitabında okumuşum. Otobiyografisinde. Yani biz kutlama yapıyorduk. Sadece bir kişinin suratı ısıktı. Ben sordum işte Bob Wilson diye birine. Yani niye suratı ısık? Yani neyi başardığımızı farkında mısın? Bunun neyini kutluyoruz evet. diye bir şey diyor.
Orası gerçekten.
Ama şey ilginç, bunu kimse sormuyor orada. Yani işte olay bu yani. Mesleki olarak da işte herkes mühendisken bir şeylerin altına bazen imza atarken de işte dönem böyle, ortam böyle diye bir şeyleri kabul ederken, üniversitede de olsa yani sadece özel sektörde
değil. De, ben de o da.
Orada şey yani sana bir şey sonuçlar sunmuyor. Sen küçük bir parça olarak yani işte ben yapsam zaten başkası yapacak. Herkes evet. yapıyor diye yani imza atıyor. Şeyi yapıyorsun.
Ya tamam. Şeytanın Avukatı filmi bunun gerçekten güzel bir örnek oldu. Hani şey açısından orada da şeytan özgür iradeyi temsil ediyordu ve ısrarla Keanu Reeves'e zorla bir şey yaptırmadan onun açgözlülüğü ve hırsını yönlendirerek yanlış karar almasını sağlıyordu. Dolayısıyla buradaki mevzu da aslında evet o konuda ben de sana katılıyorum yani öyle bir nokta var. Şurada değinmemiz gereken önemli konu burada. Az önce de senin söylediğin gibi. Bu insanlar Hitler'in intihar ettiğini gördü. Haberlerini okudular. Savaşın bitmek üzere olduğunu öğrendiler. Filmimiz buna sadece bir yerde değindi. Japonya'nın da teslim olacağını düşünüyorlardı. Hatta toplantılar. Ama Oppenheimer ısrarla bombanın yapılması gerektiğini söyledi. Oradaki konu şu yani bu saate kadar olan konu artık şey değil. Tamam bombanın etkisi, Yahudilikleri yani şey Almanların etkisi, Yahudilikleri vesaire de açıklanabilir ama bundan sonrası bence artık hırstan veya bundan sonrasında sen hiçbir şey açıklayamazsın. Yani o bombayı etkisini biliyorsun. Almanların, Japonların kaybetmek üzere olduğunu biliyorsun. Bu bir artık bence başka şekilde açıklanabilir.
Peki şunu... Orada aslında şey var işte yani işte o Szilard mektubunu falan düşünürsek mesela. Hı hı. İşte böyle düşünmeyenler de var. İşte ayrılan da var ve daha da önemlisi işte Szilard'ın dilekçesi var. 70 kişi buna imza atmış. Şimdi burada şeyi işte düşünmek lazım. Aslında akademisyenlere de biraz fazla değer yüklendiği bir nokta var. Yani filmde de geçen bilgelik şey deha bilgeliği getirmiyor lafı. Yani gerçekten de akademisyenler biraz böyle bir noktası var. Yani bu insanlar tam entelektüel sol tartışmalara giriyor olabilir. O yüzden kendilerini bazı solcu diyor olabilir. Ya solcu olmasa bile bazı etik tartışmalara da yer alan, işte felsefe tartışmalara yer alan insan olabilir ama baktığında çok steril bir ortamda, çok güvenli bir ortamda büyümüş insanlar. Bunlar aktif mücadeleci insanlar değil. Dolayısıyla bir şey karşı durmak konusunda çok daha tırsak, çok daha uzlaşmacı, çok daha düzenli uzlaşmacı diyeyim insanlar. Yani bugünümüze de akademisyen.
Sen bir akademisyen olarak bunu söylüyorsun.
Evet, içeriden biri olarak hiçbirinin bu şeyi de böyle radikal bir şey yapayım, o dilekçe imza atayım noktasında durmamasını biraz orada anlıyorum. Yani bize çünkü hep iyimser şekilde yaklaşıp işte insan şöyle düşünür, kafasını kuma gömer falan diyoruz. Bunlar aynı zamanda biraz daha tırsak insanlar.
Ama hak yemeyelim şimdi 70'ten fazla evet. insan imzalamış.
Yani 70'ten fazla imzalamış ama imzalama yüzlerce de var. Yani bu insanlar niye bu projeyi bitirdiğin bir cevabı da evet ego hırs da var. Ama bunlar biraz daha böyle akademisyen tırsaklı denen de bir şey var.
Suyla beraber devam ediyorlar.
Diyorsun. Evet. Ve burada mesela filmdeki Oppenheimer karakteriyle ilgili şeyi de düşünebiliriz. Yani Oppenheimer şimdi bu insanlar çok kendini zeki de gören insanlar olduğu için mesela Oppenheimer çelişkileri de var işte bazı şeyleri filan da oldu. Filmde gösteriliyor ya işte bazı şeyleri bildiği yani bilinçli oldu bildiğinden kastım. Hı. Mesela kendisi hep şunu düşünüyor olabilir yani ben zaten o doğruları bilen kişiyim. Ben burada olmasam çok daha kötü şey olur. Ben biraz olayı kontrol altında tutuyorum işte mesela. Daha geçmiş bomba yapılmasını biraz geciktirdi falan gibi. Yani kendini böyle şeylerle tatmin eden kişiler de bir özelliği de olabilir.
Yani o sanki biraz daha filmin sonunda onunla ilgili bir kısım var gibi sanki de ama sanki orada bir
yani oluyor, ben bu filme dahil demiyorum yani ben akademisinin içini bilen bir insan olarak söylüyorum.
Ya ben de Oppenheimer üzerinde söylemek istemiştim. Hani hidrojen bombası konusunda da öyle bir şey vardı. Hani yapılıp yapılmaması ama şöyle ben onu şöyle algıladım. Kendi onun hayatına da baktığımla ilgili. Filmde de hani iki tarafı da temsil etmeye çalıştıkları için gibi. Çünkü en sonunda yargılanırken adam bunu şey diyor. Hidrojen bombasını sen o dönem yapacak olsan yapardın. Şimdi yapmak istemiyorsun. Hani çünkü zaten ünlü oldun gibiye bağlıyorlar gibi anladım. Hani şeyden değil, hani hocam çok güçlü de yapmak istemiyor gibi değil. Bunun üzerine şey demek istiyorum da zaten. Bu bomba kullanıldıktan sonra sorumluluk bir kişi de diyebilir miyiz? Yani bomba filmde şu vardı. Truman Oppenheimer'a diyordu ki kimse senin adını attı bilmeyecek. Bombayı ben attım. Boşuna ağlama burada. Hatta şu ağlak yüzü diyor atın buradan gibi bir şey.
Kan diyor. Benim ellerimde diyor filmde. Yani orada tabii yani pek çok insan sorumlu Truman'a atabilir sözü kan verici ama sonuçta o fizikçiler olmasa bomba yapılamaz. Yani nasıl işçiler olmasa hiçbir bina dikilemezse, işte mühendisler olmasa hiçbir şey tasarlanamazsa, o fizikçiler olmasa o bomba var olamazdı. Dolayısıyla bu insanın mesleki bir sorumluluğu var. Yani sen o projede yer almasaydın o var olmayacaktı. Bence o yüzden yani kademelendirilip derecelendirilebilir belki sorumluluk. Bunu tartışılabilir ama o insanların elinde bir kan var. Yani yarattığın şey bizzat yarattın. Çünkü bu proje bizzat bomba projesi. Yani şey değil, Madame Curie gibi radyoaktiviteyi buldum. Sonra işte onu birileri bir şey kullandı falan gibi bir şey
bu,
değil.
Bu bir mühendislik projesi aslında. Hani bir daha fizik projesi değil artık. Yani artık bu bir araştırma yok burada. Burada bir bomba yapılıyor.
Aynen. Yani bu bir bomba projesi ve sen bunu bilerek girdin ve sen bunu var ettin. Yani burada sorumluluktan kaçacak bir şey yok. Yani bunu... Ve şeyi unutmamak lazım. Yani fizikçiler olmasa bu bomba var olmayacaktı. Politikacı bombayı yapamaz.
Hani bombayı atmak başka bir şey, evet, parçası. Yani şunu da eşleştirmek istiyorum da atıyorum bugün herhangi birimiz, biz de sonuçta pek çok projeyi imza atıyoruz, köprü vesaire falan şu bu. Ve bazen şeye yapabiliyoruz ya, mesela Oppenheimer'a bunu atmak kolay. Niye? Çünkü Oppenheimer'ın yönetici, direktör. Asıl karar veren o ve üzülmesi veya sevinmesi gereken kişi o. Ben Oppenheimer'ın altında çalışan bir fizikçiyim mesela veya bir mühendisim. Ben kendimi iyi hissedebilirim gibi düşünmememiz gerektiğini vurgulamak gerekiyor değil mi? Öyle mi düşünüyorsun?
Yani evet, yani şimdi filmi izleyip işte Oppenheimer işte hırslarından dolayı bunu yaptı deyip şeytanlaştırıp olaydan kurtulabiliriz ama aslında tek başına da yapmayız. Politikacı bunu yapamazsa Oppenheimer da tek başına bombayı yapamaz. Orada 400-500 kişi falan çalışıyor. Yani küçüklüğü ya da büyüklüğü şeyiyle birlikte. Çünkü sadece Los Alamos değil, onun başka dalları da var. Bu kadar kişi ihtiyacı olan bir yerde. Dolayısıyla yani diğerli isimleri bile anılmıyor. Yani onlara ego ile hırsı açıklayamazsın. Dolayısıyla hani işte o hırsı biri kötü bir tercih yaptı değil aslında. Yani hepimizin aslında hayatımızda yaptığımız küçük tercihler. Belki evet, hiçbirimiz bir nükleer felaket, yani bomba felaket sonucu kadar, gazakli 200 bin kişinin ölümü kadar bir şey sebep olan tercihler yapmasak da aslında benzer tercihler.
Yani gene ciddi kararlar alıyoruz. Sonuçta Hatay'daki binaların vesairenin İnşaat mühendisleri, sıradan harita mühendisi, ben de harita mühendisiyim. Bu bizler yaptık yani, onlar hani o bir şeyler yanlış gitmesini görmene rağmen, Nazilerin savaştan çekildiğini bilmene rağmen vesaire projenin içerisinde dahil olmaya devam etmek gibi düşünüyorum bunu. Yani şunu değinmek de istiyorum, hani bu bir soru değil aslında, bunu sadece söyleyip geçmek istiyorum. Nükleer bombanın doğru bir şekilde kullanılması mümkün değil. Yani bunun olmayacağını biliyor olman lazım. Yani sıradan atıyorum bir hedef gösteren bir misil yaptın vesaire. Aşırı karşıdaki düşmanı hiç sevmiyorsun. Japonyalar da Japonların kötü şeyler yaptığını biliyorsun. Gene belki parçası olabilirsin ama nükleer bomba binlerce, milyonlarca insan, yani bu, ben filmin bunu küçük gösterdiğini düşündüğüm için söylemek istiyorum. Yani 200 bine yakın insan öldü değil mi? Sonrasında da 300 bini geçtiği düşünülüyor. Ve bu bomba gerçekten doğru kullanılması mümkün olan bir şey değil yani. Ve üzücü olan da şey de bu. Yani bunun vicdan azabını yaşamamak bence doğru değil. Bunu hızlıca geçip şunu söylemek istiyorum en son olarak. Filmde değinilen bir şey kısmı var. McCarthy dönemi var. Yani Oppenheimer'ın yargılandığı dönem var. Ben o dönemi bizim son dönemlerimize benzetiyorum akademisyen dünyası için. Sen de o dönemlerde akademik dünyasında biraz bulunduğun için hani şey konuşulabilir. Bazı kişiler filmde Oppenheimer'ı destekçileri için, bazıları eleştirdi. Slizzard'ın şeyini imzaladığı için falan akademi dünyasından kovuluyorlar bildiğim kadarıyla.
Slizzard'ın mektubunu imzaladığı için kovuluyorlar bilmiyorum ama ya asıl McCart döneminin olayı solcu temizliği. Jadow'u evet. diye Red Hunt dedikleri bir dönem.
Hani onu
orada şey noktası var. Yani pek çok akademisyeni ve de aynı zamanda akademisyen olmayan normal Hollywood yönetmeninden tuttu herhangi bir vatandaşla FBI'nin aynı bizim son dönemlerdeki gibi sadece bir gelen ihbar üzerine bir isim geliyor. Onun üzerine açtıkları soruşturmalar ve gayet gayri yöntemlerle yaptıkları soruşturmalar var. Ve bu soruşturmalarda aynı bizim son dönemlerdeki gibi senin bir işsizlik ve sosyal baskıyla da terbiye edildiğin bir dönem var.
Filmde buna değiniyor. Yani bir iki tane kişi işsiz kalıp...
Birkaç kişinin yani işte... sendikalaştırmaya çalıştığı üniversite atılan kişiye değiniyor. Mesela bir örnekte şey var. Böyle bir sürü kişi var. Bu kişilerin bazıları kısa süreli işsizlikten sonra üniversiteye dönüyor. Bazıları tabii ülkeden kaçmak zorunda kalıyor. Ama mesela dönenler genelde kendi meslektaşlarının desteğiyle dönüyor. Bunu da bir not edelim yani ülkemizde olmayan bir şey olarak. Bir örnek işte çok ünlü bir fizikçi Bohm var. Oppenheimer'ın öğrencisi. Soruşturmaya çağırılıyor. İfade vermeye gitmeyi reddediyor. Çünkü işte aslında ifadeden kasıt şey ya sen bize 3 tane isim söyle senin salonun gibi böyle pazaktan oldu bir şeydi. Bir sene hapiste kalıyor. Bunun sonucunda sonra üniversite bunu atıyor ondan önce. Bu arada üniversite özel ordu. Bizim bir devlet değil yani. Cumhurbaşkanı da atmıyor aslında. Özel yönetim atıyor. Destek çıkan oluyor. Sonra Brezilya ardından İngiltere gidiyor. Çok büyük fizikte de işler yapıyor. Yani bir sürü iyi fizikçi bu şeylerden geçiyor. Kimisi ülkeden kaçıyor, kimisi kalıyor.
Evet, hatta Chevalier onun arkadaşı da Fransa'ya kaçmak zorunda kalıyor. İspiyon aldıktan sonra. Peki şey demek istiyorum. Hani bunu zaten az önce de konuştuk şeyle ilgili. AKP'nin bu KYK dönemine çok benziyor bu yaşanan
kesinlikle. Kesinlikle. Yani burada şeyi vurgulamak lazım. Yani işte Amerika özgürlüğünün ülkesi falan filan değil yani. Sen liberal düzenli sistemi rahatsız etmediğini sürece özgürsün. Şu an temizledikleri için serbest bırakıyorlar. Ayrı mevzu.
Yani ben neden serbest bulup tarzsız da. Neyse. şey konusuna değinmek istiyorum peki. Burada filmin sence es geçtiği, abarttığı veya şunu da söylese, filmde gösterse iyi olur veya ona benzer bir şey var mı senin aklında olan?
Ya şimdi 3 saatlik bir filme daha da bir şey eklesin diyemem. Güzel hikaye, akıcı bir şekilde anlattığı için şey diyemem. Ama şey noktasına girmiş tabii. Bu bombanın sonuçlarına pek odaklanmıyor. Daha çok Oppenheimer üzerinden gidiyor. Ve de aynı şekilde bu projeyi yer almayı kabul etmeyen fizikçiler de odaklanmıyor. Hani böyle şeyleri tabii geçmiş. Herhalde süre ve Oppenheimer'a odaklanma şeylerinden de olabilir. Başka tercihlerden taraf yani, falan diye de okunabilir. Onu bilemem.
Einstein'ın gösteriş tarzı biraz bana ilginç gelmişti. Sadece bir sürekli geleceği tahmin eden böyle bir büyücüymüş gibi arara çıkıyor ve seni yakalamaya çalışacaklar falan diyor falan. İlginç oraları bana bir komik gelmiş.
Birinin o diyalogları kurması lazım. Yani filmde bir diyalogla bayağı bir şey anlatman gerekiyor.
Evet, evet, o da bir sempatikti. Öyle söyleyeyim. Peki en son şunu söyleyeceğim. Bu kapatış cümlemiz aslında. Sen Oppenheimer yerinde olsan ne yapardın? O merak ediyorum. Bir fizikçi olarak, astrofizikçi olarak. Nükleer fizikçi değilsin belki ama.
Ya orada yer alan hepsi nükleer fizikçi değildi tabii. Ben kabul etmezdim. Ama tabii bugün de yaşamış bir insan söylediğim bir şey. Ama yani ben bana biraz da şey geliyor işte. Yani Nazilerden çok kötü insanlar yok edilmesi gereken savaşımıza yani gelen bir insanlığını düşünüyorsan dünyada bunu yapabileceğin yerler var. Yani bir adım bile geri atmayan insanların yanında bu mücadeleyi verebilirsin. Yani bomba yapmak da zorunda değilsin.
Evet, aslında güzel bir şey oldu gerçekten. Bomba yapmadan da savaşla mücadele verebilirsin aslında. Evet. Teşekkür ediyorum Sercan. Gerçekten güzel bir konuşma oldu. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ekstradan şu da söylemek gerekirdi vesaire veya şunu konuşmadık dediğin.
Yok yani şey emin de değilim ama her şeyi konuştuk her şeyi dinliyorum.
Evet, yani, ekstra şey olursa zaten bir şey daha yaparım. Tamam o zaman. Teşekkür ediyorum.